Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar özellikle Türkiye ekonomisiyle ilgili çok taze, çok güncel veriler sunuyor. Nisan 2025 rakamları bunlar.
Evet, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı bayağı önemli kaynaklar.
Aynen. Ve ilk bakışta konut piyasasındaki hareketlilik hemen göze çarpıyor. Ciddi bir canlanma var gibi.
Kesinlikle.
Ama acaba bunun arkasında ne var? Belki de şu sürekli yükselen altın fiyatlarının bir etkisi olabilir mi?
İşte o bağlantı çok ilginç. Merkez Bankası'nın bu konuda bir analizi de var hatta.
Tamam, o zaman amacımız bu verileri biraz deşmek, sizin için ne anlama geldiğini, öne çıkanları ve tabii büyük resmi anlamanıza yardımcı olmak.
Evet, özellikle o konut satışlarındaki sıçrama ve altın bağlantısı. Bence bunlara yakından bakalım.
Harika. Hemen konutla başlayalım o zaman. TÜİK verileri diyor ki Nisan'da konut satışları geçen yıla göre %56,6 artmış. Neredeyse %57. 118 bin adedi geçmiş.
Çok ciddi bir artış oranı, evet.
Ve daha da ilginci, ipotekli satışlar yani krediyle alınanlar, onlar 147 fırlamış. Neredeyse 1,5 katına çıkmış bir yılda.
Rakam gerçekten çarpıcı. Ama şeye bakmak lazım. İpotekli satışların toplam içindeki payı hala %14,8 civarında. Yani %15 bile değil.
Ha, anladım. Yani o büyük artışa rağmen asıl satışlar kredili değil.
Aynen öyle. Asıl hareketlilik %85'ten fazla payla diğer satışlarda. Peşin ya da farklı finansmanlarla alınanlar yani. İnsanlar daha çok kendi imkanlarıyla alıyor gibi.
Peki ilk el mi, ikinci el mi daha çok satılıyor?
Orada da ikinci elin bariz bir üstünlüğü var. Hem artış oranı daha yüksek, %63'e yakın, hem de toplam satışlardaki payı %70'in üzerinde, %70,7 tam olarak.
Yani piyasa daha çok ikinci elde dönüyor.
Evet. İlk el satışlar da artmış, %43,8 ama payı %30'un altında kalıyor.
Peki ya yabancılara satışlar? Orada durum ne?
Orada da bir kıpırdanma var. Yıllık %13,2'lik bir artış söz konusu ama tabii toplam içindeki payı hala oldukça sınırlı.
Kimler alıyor genelde? Değişti mi?
Liderlik yine Rusya Federasyonu vatandaşlarında, sonra İran ve Ukrayna geliyor. Pek bir değişiklik yok sıralamada.
Anladım. Şehirler?
İstanbul, Antalya, Mersin. Bu üç il yine en çok satış yapılan yerler.
Bir de Mart ayı verisi vardı sanırım, fiyatlarla maliyetleri karşılaştıran.
Evet, o da önemli. Mart itibarıyla yıllık konut fiyat artışı %32,3 olmuş. İnşaat maliyetlerindeki artış ise %23,2.
Yani fiyatlar maliyetlerden daha hızlı artmaya devam ediyor.
Aynen öyle. Makas hala açık ve fiyat lehine.
İşte şimdi o en merak ettiğim yere, altın bağlantısına gelelim. Merkez Bankası'nın analizi ne diyor tam olarak?
Şöyle, analiz önce şunu belirtiyor. Eylül 2023 ile Nisan 2025 arasında, yani yaklaşık 1,5 yıllık dönemde, uluslararası altın fiyatları dolar bazında %77 gibi devasa bir artış göstermiş.
%77. Nedenleri neymiş peki bu artışın?
Küresel belirsizlikler ve özellikle diğer merkez bankalarının yoğun altın alımları gösteriliyor sebep olarak.
Tamam, bu global bir durum. Peki bunun Türkiye'deki konut piyasasına etkisi?
İşte analizin kilit bulgusu burada. Diyor ki, Türkiye'de altın mevduat oranının, yani insanların yastık altı ya da bankadaki altınlarının yüksek olduğu illerde 2023'ün son çeyreğinden itibaren konut birim fiyatları diğer illere göre belirgin şekilde daha fazla artmış.
Ciddi misiniz? Yani altın zengini illerde ev fiyatları daha mı çok uçmuş?
Tam olarak öyle. Buna da altın kaynaklı servet etkisi adını veriyorlar. Yani altın fiyatları arttıkça o bölgedeki insanlar kendilerini daha varlıklı hissetmiş ve bu artan servetin bir kısmını konuta yatırmış olabilir.
Vay canına, bu çok ilginç bir tespit. Yani altın değerlenince insanlar gidip ev alayım mı demiş.
Analizin vardığı sonuç bu yönde, evet. Bu servet artışı hissi konut talebini körüklemiş, talep artınca da doğal olarak fiyatlar yukarı gitmiş.
Peki bu etki sadece konutta mı görülmüş?
Orası da ilginç. Analiz diyor ki aynı etki otomobil piyasasında da hissedilmiş ama farklı bir şekilde. Otomobilde arz daha esnek olduğu için, yani daha kolay yeni araba üretilip piyasaya sürülebildiği için etki fiyattan ziyade satış adetlerini arttırmış.
Anladım. Konutta yeni ev yapmak hemen mümkün olmadığı için fiyatlara yansımış yani.
Aynen öyle. Arz kısa vadeli talebe yetişemeyince fiyat artışı kaçınılmaz olmuş.
Bu altın konut ilişkisi gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Ama tabii resmin bütününe bakmak lazım. Diğer ekonomik göstergeler ne durumda? Mesela bütçe.
Evet, makro tarafta da önemli veriler var. Nisan ayında merkezi yönetim bütçesi 174,7 milyar TL açık vermiş.
O bayağı yüksek bir rakam sanki aylık bazda.
Evet ve 12 aylık birikimli açıkta 2,3 trilyon TL'ye ulaşmış. Bu tabii izlenmesi gereken bir durum. Borçlanma ihtiyacını veya belki ileride vergi artışlarını gündeme getirebilir.
Peki dış denge, cari açık ne durumda?
Orada bir iyileşme var. Mart ayında cari açık aylık bazda 4,1 milyar dolara gerilemiş. Bu olumlu bir sinyal olarak okunabilir.
Üretim ve tüketim tarafı nasıl? Hani hep konuştuğumuz sanayi üretimi, perakende satışlar.
Orada biraz karışık bir sinyal var aslında. 2025'in ilk çeyreğinde sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre %2,2 daralmış. Yani üretimde bir yavaşlama var çeyreklik bazda. Ama aynı dönemde perandeki satış hacmi, yani iç tüketim diyebiliriz, %9,8 gibi güçlü bir artış göstermiş yıllık bazda. Yalnız Mart ayına özel baktığımızda aylık bazda perandeki satışlarda %1,4'lük bir düşüş var.
Yani tüketimde de Mart'ta bir önceki aya göre bir frenleme mi olmuş?
Öyle bir sinyal var gibi. Evet, izlemek lazım sonraki ayları. Bir de çok uzun vadeli ama önemli bir demografik gösterge var. Doğurganlık hızı.
Evet.
2024 yılı için toplam doğurganlık hızı kadın başına 1,48 çocuğa gerilemiş. Bu tarihi düşük bir seviye ve nüfusun yenilenme eşiğinin oldukça altında. Gelecek için önemli etkileri olabilir.
Anladım. Peki tüm bu veriler ışığında piyasa ne bekliyor? Enflasyon, kur, büyüme tahminleri ne yönde seyrediyor?
Merkez Bankası'nın en son, yani Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu TÜFE beklentisi bir miktar daha artarak %30,35'e yükselmiş.
%30'un üzerinde hala.
Evet. Dolar TL beklentisi de yıl sonu için 43,70 seviyesine çıkmış. 2025 yılı için büyüme beklentisi ise hafifçe aşağı çekilerek %2,9 olmuş.
Yani enflasyon ve kurda beklentiler biraz daha yukarı, büyümede ise hafif aşağı yönlü bir eğilim var.
Özetle evet, beklentiler bu yönde.
O zaman şöyle bir toparlayalım. Bir tarafta özellikle Nisan ayında konut piyasasında çok güçlü bir canlanma görüyoruz. Hatta Merkez Bankası bunun bir kısmını artan altın fiyatlarının yarattığı o servet etkisine bağlıyor.
Evet, bu önemli bir bulgu.
Ama diğer tarafta bütçe açığı büyüyor. Sanayi üretimi çeyreklik bazda daralmış. Enflasyon ve kur beklentileri yukarı yönlü revize ediliyor. Yani makroekonomik tablo biraz daha karmaşık.
Hatta yer yer çelişkili sinyaller veren bir ekonomik manzara sunuyor. Konut piyasasındaki bu hareketliliğin sürdürülebilir olup olmadığı, o altın etkisinin devam edip etmeyeceği, bütçe ve enflasyon gibi dengelerin nasıl yönetileceği, bunlar önümüzdeki dönemin kritik soruları olacak.
Çok doğru. Verileri tek başına değil, bir bütün içinde okumak gerekiyor anlaşılan.
Aynen öyle.
Bu detaylı analiz için çok teşekkürler. Dinlediğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Son olarak belki üzerinde biraz düşünebileceğiniz bir soruyla bitirelim. Merkez Bankası'nın işaret ettiği bu altın kaynaklı servet etkisi, sizin çevrenizdeki gözlemlerle ya da belki kendi finansal davranışlarınızla ne ölçüde örtüşüyor? Ya da kaynaklarda geçen o eski deyiş size ne düşündürüyor? Malda yalan, mülkte yalan, var biraz da sen oyalan. Ekonomik kararlarımızda gerçek değer nerede acaba? Bir sonraki analizde görüşmek üzere.